Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman da Bülent Pekcan var. Nasılsın Mehmet abi?
Merhabalar Murat. İyilik seni sormalı.
Ben de iyiyim. 15-20 Ekim arasını konuşacağız. Evet. Gündem numarası 41.
Evet.
Öncelikle bizi yine teknoseyir.com üzerinden ve teknoseyir adıyla bütün sosyal ağlardan takip edebilirsiniz.
Evet.
Aynı zamanda Ekim ayı sonuna kadar Teknoseyir Plus indirimimiz de devam ediyor. Onu da
çünkü enflasyonla mücadele ediyor teknoseyir,
evet,
tek
ediyoruz
başına.
Ekim sonuna kadar ister kendiniz alın ister hediye de edebilirsiniz. O da mümkün. Devam ediyor.
Evet.
Abi başlayalım. Ben geçen hafta, haftanın başında yoktum biliyorsun.
Evet.
Huawei etkinliğine gittim.
Evet.
5 tane ürün tanıttılar.
Çokmuş.
Çok, bence de çok. Bu kadar hani esas yıldız olan üründen zaman çaldığını düşünüyorum hatta. Mate serisi tanıtıldı.
Tamam.
Şimdi zaten şöyle bir karışıklık olmuş. Mate'in Lite versiyonu önce çıkmıştı zaten. Hatta bizde de var, incelemesi çıkacak. Burada Mate'in üst modelleri geldi. Mate, düz Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X. Şimdi 3 tane telefon geldi. Bir tane saat tanıttılar. Watch,
tamam,
GT diye. Bir tane de band tanıttılar.
Tamam.
Buradaki yıldız ürün Mate 20 Pro. Fakat şey şaşırttı. Hani ondan başlayayım. X denen model 7.2 inç. Kocaman bir şey böyle.
Güzel bir şey. Tablet 7 inç tabletler,
evet,
vardı. 7.2 inç telefon.
Adam diyor ki ben diyor hani medya tüketmeyi seven, oyun oynamayı sevenlere büyük ekran vereceğim diyor. Hatta şey falan göster, şey dediler, Switch'e rakip olacağız biz, daha iyiyiz falan dedi. Ama Switch Doom oynatıyor. Sen hani ya, o çok doğru bir karşılaştırma değil ama evet, ekranı daha büyük mü? Büyük çözünürlüğü, büyük pil ömrü yüksek. Öyle baktığın zaman bir de şey yapmışlar, o çıkacak mı bilmiyorum. Aksesuar joystick. Öyle bir şey ama şöyle bir durum var abi. Mate 20, ben sordum oradaki Türkiye ekibine. Düz 20 ve bu X modeli gelmeyecek Türkiye'ye. Sadece Mate 20 Pro ve Lite modelleri gelecek. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü
ben P20 varken niye Mate 20 alayım? Ben bunu anlamıyorum. Huawei'nin ürün. Şimdi Samsung'da bir Galaxy S serisi var, Note var, işte A var falan. Biliyorsun az çok ne esprisi olduğunu. Huawei'de Mate, zamanında Mate büyüktü.
Evet. Aynen öyle.
Şimdi ama zaten P20 yeterince büyük. Fazlasıyla büyük.
Ya şu, şimdi de ne oldu? Mate 20'nin şekli birazcık değişti. Mate 20 sonradan gelen olarak daha üstün teknolojilerle geldi. Fotoğraf kısmını da ilerletmişler. Mesela şey geldi, Mate 20 Pro'da ekran altından parmak izi okuma,
evet,
var. Bu mesela diğerlerinde olmayan bir şeydi.
Evet, onu sonuçta başarmışlar.
Bu derinlik sensörünü koymuş 3D tarama için. Yani yüz açarken Face Unlock o şekilde çalışıyor. Apple'dakine benzer şekilde.
Ya o da fotoğrafla kandırılmayı önlüyor.
Evet, bir de şeye yarıyor. Onu da canlı gösterdiler.
Kandırmayı.
Biz daha önce biliyorsun Sony ile bunun bölümünü çekmiştik. Obje tarıyordun yani bastırmak için. O işe de yarıyor ve hani Sony'de biraz zordu. Bunun taraması çok çok güzel olmuş. Canlı canlı yaptılar onu izlemesini. Ve mesela hani şu Angry Birds'ü tarıyor. Bunun içinin şeyini de iskeletini giydirmesini de yapıyor. Dolayısıyla bu hareket etmeye başlıyor istersen. Oynatabiliyorsun bunu. Uzaktan kumandalı oyuncak gibi hani ARD'de şu masa üstünde bunu bir anda görüyorsun ve bunu oynatabiliyorsun. Ya da işte Facebook'ta avatar yaparsın vesaire, onu koymuşlar. Ama tarama ve onu algılama işlemleri çok hızlı oluyor. Şey yenilendi. Kirin işlemcisi yaşlanmıştı biraz diğerlerinde.
Evet.
Çünkü uzun süre kullandılar 970'i. Bunda 980 var. İşlemci yenilenmesi işte performansı arttırıyor. İddiası o. Göreceğiz test ettiğimiz
bellek
zaman.
Bellek kartı çıkmış.
Şimdi çok enteresan bir şey. Bir anda hiç beklenmeyen bir şey oldu. Şimdi bunda micro SD kart yok.
Tamam.
Dedi ki abi biz dedi kendimiz bir standart ürettik. Bellek kartı. Nano kart. Nano memory. Bu SIM kartla aynı. Nano SIM'le. Dolayısıyla sen diyor dual SIM tray'inde istersen bir tane SIM hakkını kartla dolduracaksın diyor. Micro SD olmasa bile hafızanı arttıracaksın. Ama bu nedir? Yani micro SD'de neye tekabül ediyordur? Bunlar yok.
Ya, o burada biraz ofiste konuşuldu da şimdi bellek kartında standart yaratmak pek Huawei'nin işi değil.
Evet.
SanDisk'i, Kingston'ı desteklerse olur.
Olur.
Ama onlar hani ne bu ya deyip de geçerlerse o hiçbir yere gitmez o iş. Artı şu da var. Şimdi micro SD kart yeterince ufak. Tabii ki hani daha ufağı da işte böyle nano yapılabiliyor ama bunu takması, çıkartması, saklaması bir sorun haline geliyor ufaklığından ötürü. Kaybettiğimiz micro SD kartın haddi hesabı yok ya da kırılanın haddi hesabı yok. Yani daha ufağı nasıl muhafaza edeceksin, nasıl saklayacaksın?
Hiç çıkarmayacaksın telefondan, onu düşünüyorlar işte herhalde. Hani,
bilmiyorum. Diğer üreticiler de desteklerse tamam ama bir de Huawei'yi desteklerse o onlara özel kalır.
Ya da şey yaparsın, onlara özel olacaksa kutudan çıkacak.
Hani. Ya işte o zaman da hani kutuya şey yapacağını telefonun içine koy. Yani o belleği, kapasiteyi arttır. Bilemiyorum, ben onun çok başarı vaat ettiğini düşünmüyorum ama tabii biz öyle düşünüyorsak kesin öyle olmaz.
Ya zaten ama şöyle bakalım. Orada hani tabii biliyorsun bu sunumlardan sonra deneyim alanı olur. Yoktu. Hani bu kartla ilgili hiçbir şey yoktu.
Belki de vardı da göremediniz.
Yoktu. o yüzden şu an o bir bilmece. Böyle yani zaten detaylarını ben de bir videosunu çektim. Sonra incelemesinde de konuşacağız. Şeyi çok beğenmedim açıkçası. Saat olayını kendi işletim sistemini koymuşlar gibi gözüküyor. Onun da çok bilgisi yoktu. Yani Android değil. İddiası şu. Diyor ki 2 hafta gidecek bu diyor.
Ya, Huawei yıllardır saat duyuruyor.
Evet.
Hayatımıza girmiyor bu saatler.
Bu sefer...
bu benim gördüğüm 3. nesil mi ne Huawei tarafında ki çok takip etmiyorum. Gittiğim fuarlarda gördüm. Biz çekmiştik birini hatta şeyde Barcelona'da. Evet. Ki o 2. nesil miydi neydi? Bu kaçıncı nesil ama bu ürün ya Türkiye'ye bilmiyorum geliyor mu? Bize gelmiyor kesinlikle o kesin de. Türkiye'ye geliyor mu? Türkiye'ye hiç gelmiyor belki de.
Sordum bu sefer gelecekmiş yani bunu getireceklermiş. Göreceğiz. Ya şey bana biraz bitmemiş gibi geldi. Bu arayüzün hani şu geçersin ya onun birazcık takıla takıla gidiyor. Yani anladığım kadarıyla hem içindeki işlemci vesaire de çok kuvvetli değil. Biraz da o sayede hani 2 haftalık bir ömrü vaat ediyor. GPS, MPS konmuş ama içinde işte nabız ölçer konmuş. O anlamda modern. Bileklikte 99 euro hani onda da GPS dahili. Şimdi millet 20 dolarlara Xiaomi alıp geçiyor bunları.
Evet.
Gümrüğe falan da takılmıyor biliyorsun onlar.
Makibes. Yani. 15 dolar mı ne?
Onun çok şansı olduğunu o fiyata düşünmüyorum. Bakarız. Dediğim gibi esas yıldız işte Pro. Fiyatını söyleyemedi tabii Türkiye ekibi. Yani geldiği zaman Kasım'da geliyor Türkiye'ye de. Ama geldiğindeki kur ne olur ne biter kimse bir şey bilmediği için fiyat tahmini yapamıyorlar. Ama işte biliyoruz artık 6.000-7.000 lira oldu telefonlar.
Evet.
O civarda olacak.
Merhaba.
Detayları konuşuruz sonra. Şimdi AMD tarafında bir hareketlenme gözüküyor. Radeon RX 590'ı hazırladığı söyleniyor AMD'nin.
Yani çeşitli işte benchmark programlarının listelerinde 590 diye bir yine şey eski mimari bu. Vega değil. Hı-hı. Bir önceki mimari. Ama 580'den çekirdek hızı falan 200 MHz falan civarı arttırılmış. Demek ki elde birazcık o eski yongalardan var. Böyle bir kart icat edilmiş yani çünkü sonuçta RX 56, RX 64, Vega şey şimdiki kartlar bu nereden çıktı bir önceki nesil? Öyle demek ki bunu yapmaya değecek kadar stok var.
Hı-hı.
Böyle bir şeye önünü açmış AMD. Kullu şey de olur yani iş de görür. Uygun fiyatlı verirlerse.
580'in 1060 seviyesinde bir kart olduğunu düşünürsen.
İş görür yani.
İş görür.
O fiyat düzeyinde verirlerse.
Evet. 3D Mark güncel bazı Oppo modellerini sıralamadan çıkarmış.
Evet. Geçen hafta Huawei için aynı haber yapıldı. Bu sefer de Oppo'nun üst 1-2 modeli. Link'te şimdi adı var. Ben X mi neydi şey yaptığını hani unuttum. Güncel üst modelleri.
Evet,
hatta Finals. Şeye bakarsan hep mesela güncel telefon işte Note 9 incelemelerinde falan ya bu Oppo X kadar hızlı değil falan yorum yapılıyordu yurt dışında.
Evet.
Meğer o hızlılık fake olarak ortaya çıktı. Oppo da açıklama yapmış. Diyor ki biz diyor 3D Mark şey diyor bu diyor telefonlar 3D Mark'ın çalıştırıldığını diyor anlıyor. İsminden uygulamanın ve işte enerji tasarrufu modlarını falan azaltıyor hızlı çıksın diye diyor. Buna da diyor biz izin vermiyoruz. Oppo da diyor ki evet diyor ben diyor öyle yapıyorum ki işte insanlar hızlı oynasın daha güzel oynasınlar diye ben diyor oyunları şey yapıyorum.
Hı hı.
Fark edip telefonu gazlıyorum diyor. Kötü bir şey değil diyor benim yaptığım. Ama tabii Oppo'ya dersin ki yani benchmark uygulamasında niye öyle yapıyorsun? Ya da ama diğer taraftan diyebilirsin ki bu böyle oluyorsa tamam, hani bu kötü bir şey değil. Hani bu telefon daha hızlı çalışabiliyorsa bir zarar vermeden kullanıcıya, niye olmasın? bu pek çözülemeyecek bir durum oluştu.
Buradaki yumuşak karın şu mu acaba? Mesela adam sadece benchmark dahi yapıyor bunu. Sen oyun oynarken daha çalışmıyor o hızlandırma. Böyleyse bu hiledir ama adam derse ki ben oyunlarda da böyle çalışıyorum. O zaman ne diyeceksin?
Ya orada zaten birazcık basının da hani uyanık olması lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Ya Snapdragon, işte uyduruyorum, 835 yük çalıştıran 5 tane telefon. Bunlar arasında çok büyük performans farkı olmaması lazım.
Evet.
Yani bir miktar olur. Ama çok büyük fark olamaz. Bu Oppo da sonuçta kendi imal ettiği özel bir işlemci çalıştırmıyor. Başkalarının kullandığı işlemcileri kullanıyor. Buna rağmen benchmarklarda %30 yüksek çıkıyorsa bir gariplik var demektir.
Yani.
Ama dediğim gibi bir yandan da o telefonun performansı bir kullanıcıya bir zarar vermeden %30 daha yüksek olabiliyorsa niye olmasın?
Kesinlikle. Öte yandan benchmark'a bakıp telefon alınmaması gerektiğini hep söylüyoruz.
Yani işte ya da çok sayıda benchmark yapılacak falan filan. Yani bu PC'de de olan, yıllardır olan bir şey, 20 yıldır olan bir şey. Telefoncular da yine yeni değil. Zamanında Antutu diye bir şey vardı, çok popülerdi. Onda bir sürü firma, Xiaomi falan da başı derde girmişti.
İlk şeyde mi çıkmıştı Nert abi? Quake'in mi egzesini değiştiriyorlardı?
Ya Quake'in galiba egzesinin adını değiştirince sonuçlar farklı çıkıyor. Çünkü driver onu isminden, aynı bu işte Oppo'nun yaptığı gibi isminden anlıyordu çalışan uygulamayı. Şimdi zaten bütün driver'da şey açık. Git şeyin, Nvidia'nın driver'ına, uygulama profilleri falan diye bölüm var içinde. O teknolojiyi görünür hale getirdiler. Evet. Sen istersen işte çok ince ayar meraklısıysan oradan da bir şeyler yapabiliyorsun. Şimdi telefonda aynı aşamalardan geçiliyor.
Doğru.
Yine izlediğimiz oyun tekrarlanıyor.
WinApp geri geliyormuş ama bizler için hiçbir zaman gitmemişti aslında.
Ben kullanıyorum hala. 5.66 mı ne? Onun bir kere şimdi bir 5.8 olacakmış. Güncelleme gelecekmiş.
Evet.
Onun dışında bir de 6 sürümü geliyor komple. Yeni bir uygulama. Hem MP3'leri çalıyor hem online radyoları çalıyor. Bütün medya şeyini, senin tüketimini tek bir uygulama karşılıyor. Mobilde, masa üstünde. Öyle bir uygulama geliyormuş.
Evet, bakalım.
Ben hala normal. O 5.666 olması lazım son sürümü. Onu kullanıyorum. Orada tabii işte o CD database'i falan şeyler bazıları bitti. Hani öyle bir şey kalmadı. O sorun yaratıyordu Winamp'ın içinde. Grace Note falan şeyler. Onları yamıyorlardı hata vermesin diye. İşte şimdi bir 5.8 sürümü çıkarsa iyi olur, kullanırız.
Evet.
Ben ilk çıktığından beri hiç vazgeçmeden onunla devam ettim.
Ben Winamp'ı herhalde ilk şeyde dergilerin yanındaki CD'den çıktığında kullanmıştım.
İşte bir serisi, iki serisi, 2.42 mi ne çok takılınmıştı o sürümde. Daha öncesi de var. Ben Winamp'ın olmadığı dönemi biliyorum. Winamp çok büyük bir gelişmeydi. Çünkü daha önceki uygulamalar çok kötüydü.
Evet.
WinPlay falan diye. Ben ilk MP3'ün WinPlay diye bir şeyde çalındığını gördüm. O zamanlar yani %50 falan işlemci gücü tüketiyordu çalarken. Sonra hem cihazlar ilerledi hem Winamp geldi. Şey oldu. Her şeyi daha bir iyi hale getirdi. Şeyler vardı bir de, ne? Mystic miydi? Neydi? Böyle değişik uygulamalar vardı. Jet Audio diye bir şey vardı. Hala kullanan var Jet Audio'yu. Bir böyle işte mistik mi, simetrik mi, çok acayip gösterişli ama hani zerre kadar aslında işlevselliği olmayan, acayip böyle dikenli mikenli salyangoz gibi falan bir Sonic miydi, neydi? Sonic'ti galiba.
Ben
yaşlandık artık.
Şey,
Sonic'ti galiba. Öyle bir uygulama vardı. Ama o kadar süslü püslüydü ki şeye zaman kalmıyordu. MP3'ü çalmaya zaman kalmıyordu. Sonic olması lazım.
Şu
Sonic.
Bak bakalım.
Ya işte Sonic ya. Tamam. Onun daha abartı şey skinleri vardı, öyle salyangoz kabuğu gibi falan.
Ya
öyle bir dönemden geçtik işte.
Gençler şeyi anlamayacaklar. Şimdi bunlar bir çalıştı mı bizim o zamanki çözünürlüklerimiz o kadar düşük ki ekran bir anda MP3 player oluyor.
Ya işte işlemci gücü olarak da o kadar fazla tüketiyor ki başka şey yapamıyorsun. Hmm. Hard disk zaten ona göre şey, her şey düşüktü.
Winamp'in güzelliği sade. Hani istersen onun da tabii sonra skin olayları çıktı ama.
Ya benim için onu bir toolbar modu mu ne vardı? Evet. Küçük çubuk haline getirip yukarı koyuyordun. Şeye, evet. Taskbar'ın şey zaten en açık olan pencerenin title'ının yanına koyuyordun. Orada çalıyordu. Sonra playlistler falan filan öğrendik biz de onunla birlikte. Şey pluginlerle başka formatları destekliyordu falan filan. Hayatımızda damgasını vurdu. Aslında Winamp'ın kendi öyküsü var. Winamp aslında Amp diye başka bir uygulamaydı. Hmm. Hatta o ya open source bir şeydi bildiğim kadarıyla. Linux'ta falan olan. Sonra işte Winamp oradan hani Amp'ın Windows sürümü. Fakat o Amp'ı yazan dava etmişti şeyi.
Hmm, ben onu hatırlamıyorum.
Winamp'ın yazarlığını Justin Frankel miydi neydi yapan Winamp'ı dava etti hani benden izin almadan etmeden beni işte çaldılar kullandılar falan diye. Sonra o dava açıldıktan kısa süre sonra American Online Winamp'ı satın aldı. O davada hiçbir daha konuşulmadı.
Hmm. Arkada anlaşıldı.
Çünkü tabii ki parayı bastı firma falan işte bugüne geldik hala tabii kullanıyoruz.
Kullanıyoruz ama yine sen ben kullanıyorum çünkü şey değişti bu sefer de uygulama kullanma gitti. Yani bilgisayarda bulundurma bitti. Artık herkes stream.
Tabii ki artık çağ değişti.
Bunu da anladığım kadarıyla haberden stream servislerine de uyumlu yapacaklarmış.
Evet. İşte öyle ismi kullanacaklar da teknoloji işinde öyle işte yılların ismi falan o
olmuyor.
Bir şey kazandırmıyor. Hmm. İnsanlar yeni bir şeyi benimsemiş oluyor. Teknolojinin antikası şey değil, öyle değil. Prestijli yani, ya da sevilen, seçilen bir şey değil.
Öyle olsa Commodore hala hayatımızda olurdu. Yani, değerlendiremiyorlar ismi.
Teknolojinin antikası anca işte tozlu raflarda güzel. Hı-hı. Günlük hayatta bir şey ifade etmiyor.
Evet, bir sonraki haberimiz DevFest İstanbul 4 Kasım evet. tarihinde gerçekleşecek.
Google'ın GDC DevFest evet. 4 Kasım'da gerçekleşiyor. Geliştiricilere yönelik çeşitli etkinlikler var, eğitimler var. Kendi çalışmalarını tanıtma fırsatı var. Sitesinden ilgilensinler evet. mutlaka.
4 Kasım Pazar, Unique İstanbul'da yapılacakmış.
Evet. O linkinden bütün detayları evet. var. İlgi gösterilesi bir etkinlik.
Biz de bazı izleyicilerimize bilet vereceğiz buradan. Çekiliş yaparız bir şekilde bana. Tamam. Daha karar vereceğim ne zaman yapıldığında duyurusunu yaparım ben.
Tamam.
Evet. Apple, iPad ve Mac etkinliği 30 Ekim tarihinde.
Evet. 30 Ekim. Yurt dışında davet gönderilmiş basına. Hı hı. Amerika'da bir 30 Ekim'de etkinlik. Yeni iPad ve yeni MacBook sergileneceği kesin hı hı. gözüyle bakılıyor. 30 Ekim bu ay içinde.
Evet.
Görülecek bunlar.
Göreceğiz bakalım. Abi Intel'de bir tuhaf gelişme var. İşlemci üretimini 3 ayrı kola bölmeye karar vermişler.
Ya bunun ne? Yani biz tüketici olarak bize ne sağlayacağı ya da Intel'e ne sağlayacağını anlamak biraz zor. Tabii o tarafta hı. olmak lazım herhalde anlamak için. Ama Intel'in bir 10 nanometre sıkıntısı olduğu çok net ortada artık. Eskiden dedikodu medikoduydu. Şimdi çok net ortada.
Bir şey daha sıkıntıdan daha bahsediliyor. Intel'le ilgili bir supply probleminden bahsediyor diyor yurt dışında. İşlemci yetiştiremiyorlar vesaire diye. Ben çok anlamadım. Onun da bu haberlerde sık sık adı geçmeye başladı. Ayrıca bakacağım ona. Yani neyini yetiştiremiyor Intel? Bir şekilde üretimle ilgili başka dertleri de mi var?
Allah işte 9. nesil duyuruldu. Benchmark'lardaki o tartışmalı konuda da işte baştan yapıldı. Firma düzeltti diyelim. Tabii ki daha AMD'nin puanları yükseldi. Ama hani şey değil. Sonuçta büyük resim değişmiyor ama eskisine göre AMD çünkü hani 8 çekirdekli işlemcinin 4 çekirdeğiyle test yapınca haliyle biraz düşük oluyor. Düzelttiler, ettiler ama hani niye böyle oldu?
Peki.
Düzeltilmesi çok benim için bir şey ifade etmiyor. Niye evet. böyle oldu?
Ve orada şey kötü abi. Hani normalde sen onu basında vermişsin zaten. Engel alıyorsun Neyda ile. Kimse elin herkes evet. biliyor onun aslında gerçek skorunu ama kimse konuşamıyor. Susturmuşsun çünkü Neyda ile.
Artık bilemiyorum. Yani biz zaten AMD Intel'e ulaşamıyoruz, edemiyoruz. Tabii. Türkiye'de sadece bir temsilcisi gibi bir şey var. Öyle bir ofisi, bürosu, bilmem nesi yok artık Intel'in. 9900 falan bu hafta şu anda her yerde 9900, 800, 600 bu modeller konuşuluyor. Z93'e, Z390 anakartlar. Bunlar konuşuluyor. Anakartlar Türkiye'ye gelir kısa sürede.
Evet.
İşlemci de tabii her zaman geliyor da bunlar pahalı işlemciler. Çok. Pek öyle insanların heyecanlanacağı şeyler değil. Kesinlikle. Alan alacaktır mutlaka da çok
gerekli
küçük
yani.
Şey. Daha insanlar 8700'e erişemediler ki 9 ya da 8700'ü daha yeni aldı adam. 9900 çıktı diyorsun. Bas geçecek insanlar tabii ki.
Evet öyle.
Zamanla fiyatları 8700 falan ölüp de 9700 onun yerine gelirse ister istemez oradan devam edilir.
Ya da şöyle bir durum var abi. Ekran kartı çok önemli bir şey oyun oynamak isteyenlere. Şimdi işlemci süper pahalı, ekran kartı süper pahalı, ikisinde aynı anda olamıyor maalesef. Ne yapacaksın?
Oyunsa ekran kartına vereceğim parayı.
Yatıracaksın.
Biz burada gösterdik. Pentium işlemciyle bile düzgün ekran kartın varsa oynuyorsun oyunu. Hı-hı. O yüzden öyle bir sıkıntı varsa para ekran kartına gidecek.
Evet.
RAM'a gidecek. İşlemci zaten hani 4 çekirdek bir şey alacaksın günümüzde. Onlardan sonra işlemciyi alacağım.
Google'da şöyle beklenen aslında bir gelişme var. Avrupa'da Play Store ve Chrome için lisans ücreti alacak üreticilerden. Üretici de sonra gelip bizden alacak herhalde. Çünkü biliyorsun Avrupa Birliği çok büyük miktarda bir ceza kesti Google'a bu şey yüzünden. İşte sen kendi uygulamalarında tekel oluşturuyorsun vesaire diye.
Evet.
Şimdi tamam diyor
Google. Google'da o cezayı bizlere yansıtarak.
Evet diyor ki tamam ben diyor artık Avrupa Birliği içinde sistemimi, çalışma sistemimi değiştiriyorum. Bundan böyle parasını ödersen kullanırsın uygulamalarımı diyor. Ödemezsen sen kendi yoluna da gidebilirsin diyor.
Ya bu tabii aslında hani kesinlikle pasif agresif bir tavır. Bir anlamda bir şantaj ya da tehdit. Hani hoş karşılanacak bir şey değil. Android'i, Chrome'u, uygulamaları Google birbirinden ayırması gerekiyor.
Evet.
İşte onun için zaten diyorlar çalışıyor. Ama hani öyle lisans, şey nasıl olacak yani Avrupa'da lisans. E ne demek ben bu telefonu Çin'den alacağım o zaman. Ödemeyeceğim yani bu nasıl bir şey? Avrupa'da lisans ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceğim? Yani bu küresel ekonomide artık böyle olmuyor ki bu işler.
Ama işte etkileyen karar da Avrupa Birliği'nin mahkemesinden çıkıyor. Dolayısıyla orada etkileniyorsun.
Yani sonuçta dediğim gibi bu ceza bizim cebimize yansıyor. Zaten her şey süper pahalı. Gittikçe pahalanıyor.
Tabii.
Bir de üzerine yok Google lisansı bilmem nesi. O zaman şey mi çıkacak şimdi? Ben bayılıyorum böyle piyasada şey var. Free DOS'lu laptop.
Ha, evet.
Mis gibi makine. Masaüstü bilgisayar ya da laptop ne? Free DOS. O şey demek. Buna korsan Windows'u kurarsınız demek. Bunun gibi şey mi olacak telefonlarda? Android'siz telefon mu çıkacak? Öyle bir şey vardı bir ara gerçekten öyle bir niyet. Boş telefon. Alıyorsun Android'i torrentten çekiyorsun.
Çok yanlış çok değil güzel. Abi. Şunu yapabiliyor musun? Şimdi Android'in bir open source kısmı var ya. Sen kendi Android'ini yapsan LP Edition diye. Onunla telefon satabiliyorsun. Bu Avrupa Birliği'nin bu şartlar altında. Çünkü diyorsun ki ya ben lisans ödemiyorum. Kendi Android'imi satacağım.
Ama tamam. İçinde Google Play olmaz.
Olmayacak. Onun. Evet olmayacak.
Evet. Google Play olmazsa da uygulamaları da sen evden dağıtırsın insanlara.
Biz Avrupa Birliği'nde olmadığımız için tabii bu kararın dışında kalacağız. Yani o bizi etkilemeyecek.
Yok bu insanların zararına bir şey ya. Sen emin ol bu bize olur. Sirayet eder. Biz Avrupa Birliği'ne üye olmasak da bunun etkisini biz hissederiz. Çünkü bu iyi bir şey değil.
Evet.
emin ol bunun etkisini biz hissederiz. Hep evet. Öyle oluyor çünkü.
Bir sonraki Windows 10 güncellemesi sistem uygulamalarının çoğunu kaldırmanıza izin verecek. Bunu
evet,
sen herhalde mutlu
olmuşsundur.
Çok güzel
bir şey. Evet. Evet. Tabii bir sonraki Windows 10 güncellemesi deyince insanlar daha yeni dosyalarını falan kaybetti.
Değil mi?
Dolayısıyla bir sonraki Windows 10 güncellemesi duyan kaçmak istiyordur. Ama tabii ki olacak. Önümüzdeki Mart ayında büyük olasılıkla bir ne olur 19.03 mü 19.03 sürümü çıkar. Onda işte Windows'un içindeki bu groove mu zaten çoğu Türkiye'de çalışmıyor, etmiyor. Ne var 3D baskı modülü falan. Hayatım boyunca 3D baskıyla işim olmayacak ki kardeşim. Niye bu var? Onları kaldıramıyorsun. Hatta daha korkunç, kaldırıyorsun yeniden kuruluyor. Kaldırıyorsun, gözünün önünde senin hani o uninstall, işleme bittiği saniyede onun ikonu yeniden geliyor falan. İşte yeni Windows'un, bir sonraki Windows'un da kalkacakmış. E bu en baştan böyle olsaydı, niye bu arada bir yıllardır eziyeti çekiyoruz bilmiyorum. Ama benim sevineceğim bir haber tabii ki, umarım. Umarım sadece simgesi kalkmıyordur, dosyaları siliniyordur. Hani.
Evet, doğru.
Çünkü bir öyle var. Bir şey var. Çünkü Windows'un şu anda da kaldırdığım bir sürü şey aslında duruyor, silinmiyor. Hmm. Sadece simgesi kalkıyor. Niye? Çünkü vazgeçerse tüketici hemen kurulabilsinmiş. Çünkü sana eskisi gibi CD'sini falan vermiyor. İşte bakalım.
Evet.
Sevinirim ben böyle bir şeye eğer düzgün çalışırsa.
Yine bizden bir haber.
Evet.
Çizgi Elektronik, Niyazi Saral da olarak da tanıyorsunuz, bize çok sık konuk oluyor. Asus'la ilgili bütün işlerini artık bırakmış oldu.
Servis zaten hizmetini veriyorlardı. Onu bırakmışlardı geçen dönemlerde. Bu hafta duyurdular ki 26 yıllık Asus dağıtıcılığını, ekran kartı ve anakartı satıyorlardı hala. 26 yıllık Asus dağıtıcılığını bırakmış durumdayız. Teşekkürler diye mesaj yayınladılar. Bir çağ kapandı. Ya. Hani öyle böyle bir şey değil. Çünkü o kadar çok kişi Çizgi Elektronik'i tanıyor, Niyazi Bey'i tanıyor ki ve Asus'la o kadar fazla anılıyor ki. Şimdi çoğu kişi şeyi bilmiyordu. Onlar servisi bıraktılar ama bu ithalata devam ediyorlardı. Onu da işte komple bırakıyorlar. Kesinlikle çağ kapandı.
Ya.
Çok ve Asus için şimdi gelen bu haberi Twitter'da falan yazdık. Gelen yorumlara bak. Bir sürü kişi diyor ki ben Çizgi Elektronik'ten servis alırım falan diye alıyordum Asus'u. Şimdi diyor kalmadı. Gerek kalmadı. Onu da Asus düşünecek artık. Niyazi Bey de artık herhalde yoruldu. Bu işin içinde. Bir de tabii işte bizim gibi deli kabul edilen bir insan olduğu için kendine sürekli hani iş çıkarttığı için yok işte şey yapalım. CPU Turkey falan gibi şeyler. Tagem gibi eğitim çalışmaları falan filan. Onların hepsi ücretsizdi. Ayrı neydi? Ya da hani operasyon ücreti karşılığındaydı. Ama çoğu şey ücretsizdi. Bütün dokümanlar, şeyler FTP'lere konuyordu insanların indirmesine ya da isteyene DVD'ye yazılıyordu, yollanıyordu falan. Yoruldu tabii ki haklı olarak. Dinlenmek herkesin hakkı. Keşke ben de bırakabilsem her şeyi. İyi şanslar dileyelim bundan sonraki girişimlerde.
Evet.
Tabii Asus Türkiye'de var olmaya devam edecek. Tabii. Başka distribütörleri var. Şu andaki hani tüketici için satın alma anlamında bir şey değişmez.
Değişmeyecek evet.
Marketlerde bulacaklar.
Evet. Zaten şey oldu abi hani birkaç tane büyük servis oldu. Her ürün getiren onlarla anlaşıyor. Her şeyin servise aşağı yukarı aynı firmalar. 3 aşağı 5 yukarı bir bakıyorsun.
Ya tabii ne sonuç alıyorsun o da belirsiz.
IRC 30 yaşındaymış Levent abi. Sen
IRC'yi kullanıyorduk. Bilgisayarı internet kullanmaya ilk başladığımızda IRC vardı.
Ne olduğunu bir anlatsana.
MIRC. Yani sohbet odaları var. Bir uygulaması vardı MIRC diye. Merge denir. Hatta zaten IRC'ye merge denir.
Evet.
Türkiye'de. Oradan sunucular vardı, bağlanıyordun. Çeşitli sohbet odaları vardı. Hı-hı. Şimdiki şeyin canlı olanı hani WhatsApp grubu gibi bir şey. Hı-hı. Giriyorsun, canlı olarak yazışıyorsun. Yöneticileri oluyordu o kanalların işte. Hı-hı. Sohbet odalarının kanal diye geçiyordu. Sohbet odalarının op ver falan muhabbeti vardı. Yani seni op yapıyor, atıyorsun, banlıyorsun başkasını falan filan. Şeyler vardı. Nasıldı? İki ayrı şeyde, iki ayrı sunucuda aynı kanalı açarsan o şey vardı. Onlar bazen desenkronize oluyordu. Bazen de işte birleşip ağlar vardı çünkü Dalnet falan. O senkronize olmadıklarında iki ayrı sunucuda aynı kanalı açarsan ya da aynı kullanıcı adıyla login olursan o senkronize olduğunda onların birisi atılıyordu. İşte öyle bin tane numaralar vardı bunu yapmanın şeyi. Yönde mi falan. Şey falan da vardı mesela IRC'de dosya yollayabiliyordun. Özel sohbet vardı hani sadece o public kanalda değil özelden konuşalım falan muhabbeti vardı. Ya bu çok büyük kültürdü yani. Bu evet. O kadar çok kişi kullanıyordu ki. Zurna falan diye bir şeyler ya, vardı değil mi? Çok milyar meşhur. Kişi. Ben hani onlar çok kalabalık oluyordu onlar. Büyük bir ve devamlı hani WhatsApp şey gibi herkesin sürekli konuştuğunu düşün. Evet. Takip etmen şey yapman mümkün değil. Hı hı. İşte ben şeye giriyorduk biz. Biz Commodore 64'cülerin kanalına giriyorduk genelde falan. Güzeldi yani bir büyük bir olaydı.
Öyle.
Ya şimdiki ICQ onu çok etkiledi. Hı. Çok evet. Azalttı. Ama hani bir de bunun o MIRC'nin mesela scriptleri vardı.
Ya,
işte bir
evet.
Makroları tanımlıyordun. Bir tuşa basıyordun çiçekler çıkıyordu. Hmm. Yok yazı tipi yeşil oluyordu falan filan. Hepsi son derece gereksiz şeyler ama vardı işte bunlar. Bir çağdı yani o da kendi içinde. Ama şey oldu. Hani insanlar işte birer birer bıraktılar.
Evet.
O hani kimse o çağı kapatmadı. Hala var.
Verdir.
Hala var. Bir şey yaparsın. Şey var. Bir sürü şeyin öyle support'u falan IRC'den verirdi. Hmm. IRC'de botlar vardı.
Bot vardı.
Mesela çünkü şey bir kanaldan herkes çıktı mı hani sohbetini tamamladı ben yatıyorum dedi çıktı. O kanal kapanıyor. Hmm. Sonra başka birisi senin gıcık olduğun birisi gelip açıp onun hani yöneticisi olabilir.
Doğru.
Ele geçirebilir. O yüzden server'dan bot kiralıyordun. Onun hizmetini veren serverlar vardı. İşte o kanal hiç kapanmıyordu. O bot hmm. duruyordu. Her gelene işte hoş geldin demişlerim evet, evet. falan bir şey diyordu. evet. Onun komutları vardı. Müzik çalıyordu bilmem ne. Hatta onun illegal kullanımı da var. İşte giriyorsun. Hani ne bileyim bana işte Doom'u yolla diyorsun. Onun komutu hmm. var. Doom'u indirmeye başlıyorsun bir anda. Dosya dağıtıyor falan. Her şey vardı böyle.
Tabii şeyi de unutmamak lazım. Biz bu IRC'de chat yaparken telefonla bağlıyız. Evin telefonu sürekli
tabii,
meşgul.
Tabii normal telefondan bağlısın, dial-up. Yazı bazlı bir şeydi. Hani insanların şeyi bile, bir ikonu mikonu bile yoktu. Yazın evet. vardı. Hani fotoğrafı şey yollarsan yollarsın ayrı. Ama text bazlı bir şeydi. Aynı anda bir sürü kanal açık olabilir. Hmm. Tablo falan bir şeydi. Bir de o şeyi yapan çocukcağız, o MIRC... yapan neydi? Mürdüm müydü? Falan şey öyle Arap falan gibi bir şeydi.
Evet evet.
Bir o şeye fotoğrafını koy. About'a fotoğrafını ya, koymuştu. Evet. Burnuna mı ne basınca bir şey mi oluyordu? Neydi? Ya ne günlerdi ne garip bir çağdı ama insanlar interneti o zamanlar internet olduğunu bile belki bilmeden böyle ısındılar. Böyle keşfettiler. Çok fazla kadın mesela bilgisayarla bu şeyle tanıştı. Çünkü evet. iletişim kısmı oyunlardan falan çok ilgi çektiği için tanıştı, bilgisayar kullanmaya başladı. Ve dediğim gibi hani IRC'ye mırç denir Türkiye'de. Mırç, kimse evet. onun bir protokol, bir iletişim şeyi olduğunu bilmez. Başka yani, istemciler de vardı. Kullanmıyordun. Şimdi o zamanlar gerek işte yok. Şey demin Winamp'ı konuştun. Şimdi MIRC klasik işte. Winamp açıktır. MIRC açıktır. O zamanın bilgisayarcılığı bu.
Bu.
Netscape Navigator. Hı-hı. Internet Explorer kullanan tabii zındıklar da vardı ama biz onları kabul evet. etmezdik. Explorer 5 falan. Hı-hı. Netscape Navigator şeyli dümen hı-hı. şeyi simgesi. İkide bir göçer her şey gider falan. O zamanlar bilgisayarcılık böyle bir şeydi.
Adamın adı Halit Mardam Bey.
Evet.
Alt sana fotoğrafını da
duruyor
buldum.
Mu? Duruyor. Şimdi ne yapıyor acaba?
Bilmiyorum.
MIRC bedavaydı da istersen para veriyordun galiba.
Bedavaydı.
Ama istersen verebiliyordun. Tabii bir kişi bile bu şey gibi WinRAR... Bir Allah'ın kulu yok ya WinRAR'ı WinZip'i alan sözde paralı.
Microsoft'un kurucu ortaklarından Paul Allen ölmüş.
Öldü. O da 70, yani Bill Gates'in çocukluk arkadaşı diye geçiyor.
65 yaşında.
75 yılında Microsoft'u kuruyorlar. Hatta kendisi diyor ki Microsoft ismini de ben buldum diyor. Biraz orada şey var hani Bill Gates pek o fikre desteklememiş zamanında biraz bozuşmuşlar. Hani... Sen buldun, ben buldum anlamında. Ama hani bilgisayarcılığı çok devam ettirmiyor Paul Allen. Bir süre sonra bırakıyor. Kendi işine gücüne yöneliyor. Zaten hani Microsoft'un hissedarı olduğu yani, için şey, dünyanın en zengin insanlığından birisi. Ama o hani bilgisayarcılığı bırakıyor. Hayır işlerine. Havacılığa meraklı olduğunu biliyorum. Antika uçaklarla falan uğraştığını biliyorum. Oradan hani Microsoft'tan çok ben tanıyorum. Bu işlerden aslında teknoloji kısmından elini hayata, eteğini çekmiş birisi. 65 yaşında vefat etti. Zaten yıllarca kanserle mücadele etmiş. En sonunda ama kanser kazanıyor.
Evet.
Bir Türkiye'den de Aragüler gitti. 90 yaşında değil mi?
Daha da yüksek değil mi?
90 diyebiliyorum. Hep var zannettiğimiz insanlar böyle pat diye göçüp gidiyor. Aragüler'in de fotoğraf konusunda yeri tartışılacak gibi değil. Yani, dijital falan işine hiç bulaşmamayı başardı anladığım yani kadarıyla.
Son zamanlarında geçmişti o da dijital tarafa. Ama tabii ki büyük kısmı. Ya esas Aragüler'in önemli özelliği şu abi. Bütün fotoğraflarını arşivliyor. Yani Türkiye'deki tek fotoğrafçı Aragüler'miş gibi davranıyoruz bazen ama hayır, öyle olmamasına rağmen o öyle algılanmasının sebebi birileri çekmiş ama kimse saklamamış. Evet. Dolayısıyla bir şeylerin fotoğrafını aradığın zaman onun fotoğrafları çıkıyor.
Evet.
Saklamış ve şimdi onu bir daha hiçbir şekilde kaybolmasın diye müzeleştirdiler. Belki hatta bir gün orada da bölüm çekeriz. Bütün arşivi Aragüler'in duruyor.
Bravo, bravo. Aragüler renkliye geçti mi? Dijitali bırak.
Geçti.
O çünkü hep siyah beyazla özdeşleşmiştir.
Geçti. Bir de şey abi, o kendini hiçbir zaman fotoğrafçı, yani sanatçı diye görmüyordu. Yani muhabirim ben diyordum. Evet, haberciydi. Fotoğraf çekiyor.
Fotoğrafa da o resim derdi. Ben de bazen resim diyorum. Öyle resim denmez bilmem ne diyenlere de hep Aragüler'i örnek gösteririm. Çünkü adam diyor, ben Salvador Dali'nin resmini çektim diyor. Yani işte öyle o resim mi, resim değil fotoğraf. Öyle bir derdi yok. Öyle dersen de küfür eder. Sağ olsun. Ben küfür etmiyorum da ben onu örnek gösteriyorum o tartışmada.
Evet.
Yani tabii ki fotoğrafın fotoğraf olduğunu biliyoruz tabii ki. Ama kardeşim resmini çektim dersin, hani fotoğrafını çektim demezsin ki, yani resim çekelim dersin. Kullanımı da böyledir yani.
Tabii.
Tamam, fotoğraf elbette ki resim değil ama resmini çektim dersin.
Doğru. Oyun dünyasına geçelim.
Evet.
Türkiye'deki PlayStation oyuncuları yüksek oyun fiyatlarını protesto etmek için organize oluyorlar.
Evet, öyle bir haber geldi. Şimdi bu doların artışı falan filan, oyun fiyatlarında ciddi bir yükselme var. Bir de Microsoft bazı oyunlarda özel anlaşmalar yaptı. PlayStation'dan ucuz kaldı. Hele FIFA gibi kritik bazı oyunlarda 150 lira falan daha altta kaldı. PlayStation fiyatları daha da yüksek kaldı. O yüzden böyle bir organize olmuş arkadaşlar. Bana da işte haberini verdiler. Diyorlar ki hep birlikte ses verelim, protesto edelim. Biz de paylaşmak görevimiz. Biz de duyurmuş olalım. Çünkü bunu duyurmadığını, bazı yayınların bunu duyurmadığını söyleyerek istemediyorlar. Ben ilk günden bana ulaşır ulaşmaz kendi kanallarımdan duyurdum. Burada da Teknoseyir'de dile getiriyorum. Böyle bir çalışma var. Diyorlar ki İngiltere'ye bağlı Türkiye.
Evet.
PlayStation'da. İngiltere, PlayStation İngiltere'ye ulaşarak sesimizi getirelim diyorlar. Haklılar. Doğru bir şey. Bir sonuç olur mu bilemem. Ama sonuç olmasa bile bu tepkiyi dile getirmek önemli. Abi böyle bir girişime başladılar.
Şöyle bir durum var. Dolar bir ara 6-8'e falan fırlamıştı galiba.
Evet.
Euro daha da uçtu. Sterlin ondan da yükseğe gitti. Fakat şimdi en azından bir sakinleşme görülüyor. Yine çok düşmedi. Yani insanlar bir de şimdi bakın dolar düşüyor.
Ama ciddi bir düşme var.
Ciddi düşme var.
Hiçbir şeyin fiyatı düşmüyor.
Hiçbir şeyin fiyatı düşmüyor. Evet. Hani tamam, bak şimdi şeyi bıraktık. Tamam, hadi arttı fiyatlar, kabul ettik varsayıyoruz. Hadi düşsün.
Evet, o hiçbir zaman şeyin fiyatı düşmüyor. Tabii ki yani şimdi ben bu şeye çok katılmıyorum. Bunun hani tartışmasında şey gösteriliyor. Şimdi bir oyunun deluxe sürümü bilmem nesi var. 900 liraya geliyor. İşte ya o şimdi hani özellikle o oyunun en pahalı sürümünü seçerek tartışırsan ya, kaybedersin.
Kesinlikle.
Temel sürümünden tartışacaksın. Sonra oraya da sıra gelir. Tabii. Ama temel sürümden tartışman lazım. Temel sürümü de pahalı. Pahalı. Bugün ben çok oyun konusuna biraz istediğim oyunlar falan elimize ulaşmadı. Bayağı bir uzun süredir oynamıyorum. Hani bir yeni oyunları takip etmiyorum ama 330 liraydı oyunlar genelde ortalaması. Sonra tabii bu dolar krizi falan oldu. Yüksek kardeşim, hani 3 oyun bir konsol fiyatı yüksek. Nasıl şey olacak insanlar? Tamam şey diyoruz biz. İşte biraz sabredin, indirime giriyor. Hemen ilk çıktığında saldırmayın falan. Bunlar hala geçerli ama bir yandan da tabii hani bu problemin çevresinden dolaşmak.
Evet.
Sabredin demek falan. Şey olması lazım. Firmaların taşın altına ellerini sokmaları lazım. Ha şey tabii. Şimdi şöyle de bir sorun var. Türkiye'ye özel fiyat olsun. Küresel ekonomide bu olmuyor. Çünkü bu ölücü dediğin adamlar bütün dünyada var. Sen Türkiye'de özel bir fiyat yaptığında oyunu Türkiye'ye sadece Türkçe yapamıyorsun. Hani oyunu normal herkesin aldığı uluslararası sürümüyle sattığın için Amerika'nın da ölücüsü var. O geliyor senden alıyor 3 kuruşa bu sefer. Hatta hani bunda haberleşiyorlar. Bir gecede bilmem kaç bin oyun satılıyor. Hiçbiri Türkiye oyuncusu değil, Türk oyuncusu değil. Şey yapmak çok zor. Ülke bazında, hani bölge bazında yapsan sen tamam, yine sen kendi bölgenin en fakirisin, yine uymuyor sana. Ülke bazında da yapamıyorsun. Yani çok zor çünkü. Ve hani o ülke bazına kadar o bölge kodunu inceleştirirsen o da sonuçta o oyuncuya zarar verecek, eninde sonunda gelecek bir şey. Şu anda bir çözümsüz bir durum var. Ama insanlar tabii ki indirim istemekte. Başka ülkelere göre fiyat, Türkiye'ye özelleşmiş fiyat, bunları istemekte haklılar. Abi umarım bir sonuç, en azından bir yanıt, bir şey elde ederler umuyorum.
Şimdi bazı da örnekler yaşandı. İnsanlar çok haksız değiller. Witcher 3 çıktığında 56 lira mıydı neydi?
Evet.
İnanılmaz bir rakama çıktı. Her yerde 60 euro olan, dolar olan oyun Türkiye'de, evet, 60 TL'ye çıktı.
Ama şimdi tek bir örnek sana elini güçlendirmez senin bu tartışmada.
Güçlendirmez çünkü, ama olabiliyor.
Çünkü orada ders ki firma, ya o firma Türkiye'de ses getirmek için %50 zarar etmeyi göze aldı, yaptı der adam. Hani tek bir atış sana bir şey getirmez. Ama insanlar evet bir şey organize olup, kota konusunda da böyleydi. Hı-hı. Bir yerden hiç olay büyüdü. Bir sonuca ulaşıldı. Burada da başlasınlar. Ha şey ters teper, hani yüz binlerce kişinin mail atması olumlu bir sonuç getirmez. Çünkü adamlar bir süre sonra onları çöp tenekesine yönlendirmeye başlayacaklar. Şey olur ama bir topluluk oluşturup da bir temsilci yoluyla şey yoluyla bu talebi dile getirmek haklı bir çalışma. Umarım başarılı olurlar.
İnşallah. Abi ben başarılı olmasalar da insanların böyle konularda artık organize olmaya
arayacaklar.
Evet, ona alışmalarını olumlu olarak görüyorum.
Ve oyuncuların bu konuda böyle organize olup da bir şeyler yapmaya çok ihtiyaçları var. Şimdi bir iki haber sonra göreceksin. Tamam. Rezillikler bitmiyor oyuncuların etkilendiği.
Şimdi devam edeyim. PlayStation 4'ü etkileyen bir bug bulundu geçtiğimiz hafta.
Bir mesaj geliyor. Bakarsan cihaz açılmıyor. Hani loop'a giriyor loop'a falan. Giriyor. Resetlemen gerekiyor. Yani cihaz çöpe gitmiyor da uğraşıyorsun. Ya da hiç elinden bir iş gelmeyen birisi ise servislik oluyor. Hallettik diyor Sony. Ama hani bu nasıl oluyor bu kadar kolay? Gayet rahatsız edici.
Cyberpunk 2077'nin Türkçe desteği konusu yine belirsiz değil.
Evet. Geçen hafta Türkçe desteği var demiştik. Çünkü adamlar Twitter'da Türkiye'den soru soran birine cevap vermişlerdi. Türkçe desteği de var diye. Şimdi aynı firma bu hafta başkasına Türkçe desteği yok dedi. Aynı firma, aynı şey. Kardeşim bir karar verin. Yani bunun sonuçta resmi firmanın kanalı bu cevabı veriyor. Alakasız üçüncü şahıslar değil. Lütfen bir karar verin. Var mı yok mu? Yoksa da yok, tamam. Ama bir karar verin. Şu anda en son gelen cevap yok şeklinde.
Evet.
O zaman o demin ilk mesajı kim yazdı? Hı-hı. İki hafta önceki mesajı kim yazdı?
Ve CD Projekt Red, işte az önce söylediğim Witcher 3'ü, evet, 60 liraya satan, evet, firmaydı. Türkiye'de, evet, zamanında da bunu yapan firma.
Evet.
Çok saçma şu an yaptıkları tavır. Ki buradaki Türkçe desteği de şey değil, yani dublaj olsun talebi değil.
Alt yazı.
Alt yazısı yani.
Alt yazı. Ya olur ya da olmaz ama bir karar verin.
Değil mi?
İkisi de kabulüm. Ama her hafta tam zıtlı bir yanıt verecekseniz bu böyle bir şey olmaz.
Fallout 76 Platinum Edition paketi yüksek fiyatına rağmen oyunu içermiyor.
Evet, 115 dolar mı ne? İçinden bir sürü cici bici bir şeyler çıkıyor, oyun yok.
Nasıl
oyunu ayrıca alacaksın. Ben baktım hani acaba kodum falan mı geliyor? Yani bu daha önce de olmuştu. Başka bir oyunda daha aynı şey vardı. İşte 115 dolar veriyorsun, sonra bir de 70 dolara oyunu alıyorsun ya da 60 dolara oyunu alıyorsun. Almasınlar.
Evet.
İşte bunun yanıtı bu. Almasınlar.
Almayacaksın, evet.
Bu kadar basit. Bu şeydir hani enayi vergisi denir böyle şeylere. Alırsan ödersin işte. Hı-hı. Almayacaksın. Ben koleksiyoncuyum, o zaman ödeyeceksin bedelini kardeşim. Adamlar bu duruma getirdi bunu. Oyunun o yanındaki inciyi, boncuğu, bebeği bilmem neyi satıyor 115 dolara. Oyunu koymuyor içine.
Çok
kötü. Onu da nasıl olsa alacak diye. Almayacaklar. Hani buna söylenecek bir şey yok. Alırsan devam daha da şeyini yapar. Daha da abartı şeyler yapar firmalar.
Öyle.
Bugün Collector's Edition diye bilmem ne koydukları fiyatı bilmem kaç işte 170 dolarlık oyunu 100 küsur dolara sattıkları şey eskiden standart oyunun kendi kutusundan çıkıyordu o haritalar yok anahtarlık incik boncuk bilmem ne zar oyunun biz onun bölümünü bile yaptık eski oyunlar diye oyunun kutusundan çıkıyordu biz tabii Türkiye'de o dönemi yaşamadık da şimdi sonradan o oyunları satın aldık öyle kutulu gördük onların hepsi oldu Collector's Edition. Şimdi de Collector's Edition'a oyunu vermeyelim oldu.
Sürekli zorluyor şansını işte firmalar.
Firmalar evet. İşte oyuncuların bunlara ses çıkartmaları lazım.
Evet.
Ama oyuncuların şöyle söyleyeceğini unutma şöyle bir yönü var işte. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, ağlıyorlar, sızlıyorlar. Sonra da satın alıyorlar.
Doğru ama bak son zamanlarda mesela bu biliyorsun Electronic Arts'ın Battlefront rezaleti vardır.
Evet.
Orada da bayağı geri adım attırdılar. Çünkü insanlar o pre-order yapanlar falan hepsi iade etti.
Pre-order'ı hiç vermeyeceksin. Ben sana söyleyeyim. Evet. O zaten en büyük bu sektörün kanserlerinden birisi bu. Pre-order ne? Satılma. Oyunu çıktığı zaman alırsın. Niye önceden sipariş veriyorsun kardeşim? Ha diyeceksin ki Türkiye'de şimdi bir adet çıktı bir iki oyundur. Pre-order şey diyor ki çıkınca yüksek fiyatı arttıracağım falan. O da bir şantaj gibi bir şey.
Aynen öyle.
Benim içime sinen bir şey değil. Alma kardeşim çıktığı zaman dediğim gibi alırsın. Şimdi oyun endüstrisi tamamıyla yalan hayal tacirliği şeyine geldi. Yalan tacir. Oyun çıkmadan satıyorsun. Oyun çıkmadan ödülü alıyorsun. Ne güzel oyun ortada yok. Bunlar sen önce yılın oyunu ödülünü daha oyun çıkmadan veriyor dergiler sana. Oh ya oyun basını, spor basınının biraz farklısı. Ortada yapılmamış oyuna ödülü basıyorlar. Hı hı. Onu alıyorsun rafına koyuyorsun. Milletten de parayı topluyorsun. Siparişleri topluyorsun. Oyun ortada yok. Bir de şey numarası çek. Bunların üzerine o da şey olsun. Kickstarter numarası çek. Chris Roberts gibi. Birkaç milyon doları da oradan cukkala. Oyun ortada yok. Habire şey para geliyor, ödül geliyor. Benden bir şey çıkmıyor. Bunları aldıktan sonra lütfedip oyunu yaparsan ne mutlu. Bu böyle patlayacak yani bu böyle gitmeyecek.
Hı-hı. Bu arada Chris Travis de oyun için bir şey yaptı geçen gün, geçen hafta. Sırf oyuna fuar gibi bir şey düzenledi.
Oyun var mı orada da yok.
Ya oyun şey destekleyenlere bir şey sunuyor ama hani oyunun orada gösterdiklerinde bile o kadar çok hatası vardı ki insan inanamıyordu yani.
Vaat ettikleriyle şu andaki şeyin zaten alakası yok. Hala insanları oyalıyorlar. Hı-hı. Ortada oyun yok bir şey yok. Yok 2500 dolara mı ne uçağı oyundaki uçağı sat. Alan enayiler oldukça tabii ki bunlar olacak. Burada ben hani bu dolandırıcılığı yapana kızamıyorum. Adam çünkü hani çok hin bir şekilde sana böyle ince planlarla falan seni dolandırmıyor. Adam diyor ki ortada oyun yok. Diyor ki ben oyunundaki uçağı satıyorum 2500 dolar. Paraya, elinde parayla sıraya giriyor millet. Yapar adam ne yapalım hani anca biz de böyle konuşuruz. Ne yapalım?
Ben çok merak ediyorum oyun çıkacak mı?
Şey çıktı. DCS diye bir uçuş simülasyonu var. Hmm. Simülasyon bedava. Uçaklar parayla satılıyor ayrıca. Yani içinde öyle denemek için bir iki uçak geliyor da asıl güzel uçakları başka firmalar geliştiriyor. Parayla satıyorlar. Şimdi geçen şey hafta F-14 duyuruldu bir firmadan. Büyük o camiayı sarstı. Çok inanılmaz detaylı falan. 60 dolar mı 50 dolar mı ne? Hani o 50 dolar deniyor. Ondan herif 2500 dolara uzay gemisi şey sattı. Hani bir de hayali bir şey. Hani yok kalkanları öne alalım, arkaya alalım bilmem ne. Onu sattı. Satıldı. Hı hı. Bitti. Bu oyuncular çok şey kullanılıyor. Hani hor görülüyor, hor kullanılıyor sektör tarafından. Öbür tarafta donanım üreticisi. Elde kalmış mouse'ların üzerine iki tane kırmızı çizgi çek. Dört tane led tak. Gaming bilmem ne işte fatality zart zurt. 50 dolara satamadığın mouse'u 250 dolara sat. Herkes oyuncuları tokatlama çabasında. Ama nereye kadar gidecek bu? Yani. Ben sonsuza kadar böyle devam edeceğini zannetmiyorum. Oyuncular da bir durup da bir hani anlık karar vermekten, anlık heyecanlardan kendilerini kurtarıp bir durup düşünmeyi alışsınlar artık. Yani şu mekanik klavye diye bir şey var. Ya mekanik klavye, ben 94 yılında PC'yi satın aldım. Mekanik klavye öyleydi vardı hepsi. Bende. Klikli derlerdi. Hı hı. Hiçbir halta da benzemiyordu. Hani klavye işte çatır çatır çatır yazarken içeridekiler öf böf derler. Ne oldu? Ortadan kayboldu. Çünkü hiç ergonomik bir şey değildi. Bilmem ne değildi. Şimdi yine mekanik klavye 1000 lira. Ne oluyor ya? Hani söylediğim şöyle bir şey var. Şimdi yine o noktaya gelecek. Tabii ki StarCraft oyuncusunun mouse'u kullandığı gibi ben kullanmıyorum. Onun klavyeyi kullandığı gibi ben kullanmıyorum. Dolayısıyla bir fark olur. Hani ona göre bir şey geliştirilir, edilir. Ama ben kötü bir oyuncuyum. Bana 1000 dolarlık mouse'la da yine hiçbir şey olmayacak sonuçta. Hani ortada sonuçta o mouse'u insan kullanıyor. Klavyeyi insan kullanıyor. Süper oynayan yetenekli birinin başarısına uygun bir klavye, uygun bir mouse bir şeyler katabilir. Ama kötü oynuyorsan mouse'la falan hiçbir halt olmaz. Ara Güler de rahmetli diyordu ki süper kamerayla fotoğrafı kamera çekmiyor. Hı hı. Çok iyi kamerayla süper fotoğraf çekilseydi çok iyi daktiloyla da süper roman yazılırdı diyor. Öyle. Öyle. Oyuncular artık hani şu anlık heyecanlara kapılmayı bence bırakıp bir sakin düşünmeye alışmaları lazım. Çünkü soyuluyorlar.
Evet.
Firmalar tarafından soyuluyorlar.
Kesinlikle öyle. Hatta şey açık açık söyleniyor abi. Gaming olmasaydı PC sektörü gidiyordu. Hani karlılık anlamında gidiyor
tabii
yani.
Tabii ki bir şey buldular. Öyle bir isim buldular. Şimdi her firma anakartın bilmem ne gamingi. Neyi anakartın neyi gaming Allah aşkına? Anakart anakart. Hmm. Ya ister oyun oynarsın ister geminin çapasını şey yaparsın. Çıpasını projesini çizersin. Anakart anakarttır. Hani bu ilk şeyle başladı, bu fatalitelerle falan başladı. Şimdi çığırından çıktı.
Öyle. Red Dead Redemption 2 sipariş verenlerin konsollarına yüklenmeye başladı. Evet. 100 GB boyutu var.
100 GB küsür. Hatta küsuratı da var. İniyor. Şeydeyken de yüklenecek. İşin sıkıntılı tarafı disk alsan da o diske 100 GB zaten 2 disk. Yine de hani 100 GB şey olmadığı için fiziksel olarak satın alsan da yine 50 GB ya, kadar tabii. Bir download var. Hani satın alan arkadaşlar hazır olsunlar. Kotayı hazırlasınlar ya da 50 GB işte ne hızda inecekse bilsinler. Çarşıdan almak sorunu çözmüyor.
PC'de yok, konsollarda var. Evet.
Bizim de elimize ulaşacak çıktığında.
Evet.
Maddeler... Artık ona kız nasıl oynarız bilmiyorum. Ama oynarız elimizden geldiğince.
Maddeler böyle bu yani kadar. Abi. Evet.
Evet. Bakalım. Bu haftanın olayları bunlar.
Becerebilirsek bir canlı yayında yaparız önümüzdeki hafta çarşamba günü. Hangimiz gireriz bilmiyorum. Artık otoseyir mi olur, teknoseyir mi olur bakacağız.
Tamam.
Böyle önümüzdeki peki. Hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz. Müzik